Ayrım 35, sayfa 254. 37. Bir gazeteci Avusturya yılı buluşuyla Kont Langsdorff'u çok zor duruma sokar. Ekselansları mutlaka Ulrich'i ister. Gerçi Kont Langsdorff pek çok yere düşüncenin doğumu için çağrı göndermişti. Ama eğer havada bir şeylerin kokusunu alan nüfuzlu bir gazeteci hemen gazetesinde tahminince oluşmakta olan her şeyi kendi girişimi diye dile getirdiği iki büyük makale yayımlamasaydı, Kont Langsdorff da bu kadar hızlı yol alamazdı. Gazetecinin fazla bir bilgisi yoktu. Zaten nereden bilgi edinebilirdik? Fakat bunun farkına varılmadı. Dahası asıl bu durum iki makalesini son derece sürükleyici kıldı. Bu gazeteci Avusturya yılı fikrinin bulucusuydu. Sütunlarını bununla ne demek istenildiğini kendisi de bilmeksizin bu konuya ayırmıştı. Ama hep yeni cümleler kullandığı için bu söylem sanki bir rüyada gibi başka sözcüklerle birleşmiş, yeni biçimlere bürünmüş ve olağanüstü bir coşku yaratmıştı. Kont Langsdorff başlangıçta dehşete kapılmıştı. Fakat bunda haksızdı. Gazetecilik dehasının ne demek olduğu Avusturya yılı sözcüğüyle ölçülebilir. Çünkü bu sözcüğü bulan doğru sezgi olmuştu. Söylemin yarattığı duygu kıpırtıları bir Avusturya yüzyılı söylemi karşısında dilsiz kalacak olan kıpırtılardı ve üstelik aklı başında insanlar Avusturya yüzyılını kimsenin ciddiye alamayacağı bir düşünce, Avusturya yüzyılını kimsenin ciddiye alamayacağı bir düşünce bile sayabilirlerdi. Bunun neden böyle olduğunu söylemek güç. Belki de insana gerçekliği normalde olduğundan daha az düşündüren belli bir bulanıklık ve metaforik nitelik yalnızca Kont Langsdorff'un duygularını harekete geçirmekle kalmamıştı. Bulanıklığın yüceltici ve büyütücü bir gücü vardır çünkü. Aslına bakılırsa dürüst ve gerçekçi insan gerçekliği hiçbir yerde kayıtsız şartsız sevip ciddiye almaz. Çocukken annesiyle babasının odalarına serüven havası katmak için onlar evde olmadıklarında dahiyane denecek kadar basit bir numarayla masanın altına girer. Biraz daha büyüdüğünde de bir saatin özlemini çeker. Yeni yetmeliğinde artık altın saati varken bu kez o saate uyacak bir kadını, yetişkinliğinde ise saati ve karısıyla birlikte daha yüksek bir makamı özler. Ve direklerden oluşma bu küçük çemberi başarıyla tamamına erdirip onun içinde bir rakkas gibi sakin hareketlerle bir oraya bir buraya sallanmaya başladığında ise doyuma ulaşmamış düşler dağarcığı sanki daha hiç boşalmamış gibidir. Çünkü kendini yükseltmek istediğinde benzetmelere başvurur. Herhalde kardan kimi zaman hoşlanmadığından karı parıltılar saçan kadın göğüsleriyle karşılaştırır. Karısının göğüslerini sıkıcı bulmaya başladığında ise onları karın pırıltılarıyla karşılaştırır. Günün birinde o göğüsler kemiksi güvercin gagaları ya da mercanlar olarak karşısına çıksa dehşete düşecektir. Ama şiirsel olarak bu göğüsler onu tahrik eder. Sözü edilen gerçekçi insan her şeyden her şeyi çıkarabilir. Karı tene, teni çiçeklere, çiçekleri şekere, şekeri pudraya ve pudrayı da yeniden bir kar serpintisine dönüştürebilir. Çünkü görünüşe bakılırsa onun için tek önemli olan bir şey aslında ne değilse ona dönüştürmektir. Bu da herhalde onun nerede bulunursa bulunsun orada uzun süre kalmaya dayanamadığının bir kanıtıdır. Zaten hiçbir gerçek İmkralyalı iç dünyasında İmkralya'da kalmaya dayanamazdı. Şimdi kalkıp da ondan bir Avusturya yüzyılı talep edilseydi bunu kendisine ve dünyaya gülünç denebilecek bir gönüllü çabaya mal olacak bir cehennem azabı olarak algılardı. Buna karşılık bir Avusturya yılı çok farklıydı. Bunun anlamı şuydu. Biz aslında ne olabilirdik? Bunu bir kez olsun göstermek istiyoruz. Ama deyiş yerindeyse her an geri dönme hakkını saklı tutarak ve en çok bir yıl süreyle. Bu bağlamda insan ne istediğini düşünebilirdi. Çünkü bu nasılsa sürekli bir durum değildi. Nasıl olduğu bilinemeden insanı ta yüreğinin derinlerinden etkiliyordu. Vatana duyulabilecek en derin sevgiyi harekete geçiriyordu. Böylece Kont Langsdorff önceden tahmin edilemeyecek bir başarı kazanmıştı. O da başlangıçta kendi düşüncesini bir benzetme olarak duyumsamıştı. Ama bunun dışında aklına bir dizi ad da gelmişti ve ahlaki yapısı bulanıklığın ötesine geçmeye çabalıyordu. Kont Leinsdorf'un zihninde netleşen düşünceye göre, halkın imgeleminin veya kendisine bağlı bir gazeteciye söylediği gibi, kamuoyunun imgeleminin net, sağlıklı, mantıklı ve gerek insanlığın gerekse vatanın hakiki hedefleriyle uyum sağlamış bir hedefe yöneltilmesi zorunluydu. Bu gazeteci, meslektaşının başarısından yüreklenerek bunu hemen yazıvermişti ve halefinin karşısında bilgiyi özgün kaynaktan almış olma gibi bir ayrıcalığa sahip bulunduğundan, uğraşının tekniği gereği büyük harflerle bu nüfuzlu çevrelerden alınma bilgilere atıf yapmıştı. Ve Kont Leinsdorf'un ondan beklediği de buydu. Çünkü ekselansları bir ideolog değil ama deneyimli bir gerçek politikacı olmaya büyük değer vermekteydi. Bu yüzden dahi bir gazetecinin kafasından çıkma Avusturya yılı ile sorumlu çevrelerin düşünceleri arasına ince bir sınır çizgisinin çekilmesini istiyordu. Bu amaçla aslında örnek diye görmekten pek hoşlanmadığı Bismarck'ın gerçek niyetleri zamanı geldiğinde savunabilmek ya da yatsıyabilmek için gazete yazarlarının ağzından duyurma tekniğini kullanmıştı. Gelelim. Kont Leinsdorf bunca akıllı davranırken bir noktayı düşünmemişti. Çünkü bizim için gerekli olan doğruyu tek gören kendisi değildi. Başka sayısız insan da o doğruyu sahiplenme savındaydı. Bu, neredeyse daha önce değinilen ve insanın henüz karşılaştırmalar yaptığı konumun sertleşme noktası olarak adlandırılabilir. Günün birinde bu benzetmelerden alınan zevk de uçup gider ve içlerinde asla doyuma ulaşmamış düşlerden oluşma bir dağarcık kalan insanların çoğu kendilerine bir nokta yaratıp sanki o noktadan onlara vaat edilmiş bir dünya başlamak zorundaymışçasına bakışlarını gizliden bu noktaya diker. Ekselansları gazete haberini gönderdikten çok kısa bir zaman sonra parası olmayan bütün insanların buna karşılık içlerinde nahoş birer bağnaz kimliği barındırdığına inanmıştı. İnsanoğlunun içinde barındırdığı bu ön yargılı insan içinde insan sabahları onunla birlikte büroya gider ve dünyanın gidişatı karşısında herhangi bir biçimde bir protestoda bulunmayı başaramaz. Buna karşılık yaşadığı sürece gözlerini artık gizli bir noktadan ayıramaz. Kurtarıcısını tanımayan dünyanın tüm bahtsızlığı apaçık o noktadan kaynaklansa da bu noktanın ayırdığına o insandan başka kimse varmak istemez. Bir kişinin denge merkezinin dünyanın denge merkezi ile kesiştiği, bu türden saptanmış noktalar, örneğin basit bir hareketle kapanabilen bir tükürük okkasıdır. İçine gelişi güzel bıçak sokulan ve önlemi alınmasa insanlığı kırıp geçirecek olan veremin yayılmasını bir çırpıda önleyebilecek olan tuzlukların lokantalardan kaldırılmasıdır. Eşsiz zaman tasarrufu sayesinde toplumsal sorunu da çözecek olan öl steno sisteminin yürürlüğe konulmasıdır. Ya da doğaya uygun, dört bir yana hakim olan yıkımı durduran bir yaşam biçiminden yana çıkılmasıdır. Fakat bunun yanı sıra da gökyüzündeki hareketlerle ilgili metafizik bir kuramdır. Yönetim mekanizmasının yalınlaştırılmasıdır ve cinsel yaşamda gerçekleştirilecek bir reformdur. Koşullar el verdiğinde insan günün birinde kendi noktası üzerine bir kitap, bir broşür ya da en azından bir gazete makalesi kaleme alarak ve böylece protestosunu bir ölçüde insanlığın dosyalarına kaydettirecek kendi kendisine yardımcı olur. Kaydettirerek kendi kendisine yardımcı olur. Bu, kimse tarafından okunmasa bile son derece huzur vericidir. Ama yazılanlar genellikle bazılarını çeker ve bu kişiler yazara onun yeni bir Kopernikus olduğu konusunda güvence verip ardından da kendilerini anlaşılmamış Newton'lar olarak tanıtırlar. Bu, birbirlerinin noktalarını karşılıklı pösteki sayar gibi arama alışkanlığı çok rahatlatıcı ve yaygındır. Ama etkisi sürekli değildir. Çünkü taraflar bir süre sonra birbirleriyle kavga ederler ve yine tamamen kendi başlarına kalırlar. Öte yandan birinin ya da ötekinin çevresine küçük bir hayran kitlesi topladığına da rastlanır. O zaman Bu kitleden olanlar güçlerini birleştirip kutsanmış olduğunu yeterince desteklemediği için Tanrı'ya sitem ederler. Ve sonra böyle nokta yığıncıklarının üstüne ansızın ta yükseklerden bir umut ışığı döküldüğünde, yani tıpkı Kont Leinsdorf'un kamuoyuna böyle bir şey henüz kesin olmamakla birlikte bir Avusturya yılı düzenlendiği takdirde bunun hayatın hakiki hedefleriyle uyum içerisinde olması gerektiğini açıklattırması gibi. O zaman da sözü edilenler bunu Tanrı tarafından kendilerine işaret gönderilen ermişler gibi algılarlar. Kont Leinsdorf eserinin güçlü, doğrudan halkın içinden yükselen bir bildirim olacağını düşünmüştü. Bu bağlamda da üniversiteleri, din adamlarını, hayır işleri için düzenlenen programlarda asla eksik olmayan bazı adları, hatta gazetecileri aklından geçirmişti. Vatansever partileri, imparatorun yaş günlerinde bayraklar asan burjuvanın sağduyusunu ve yüksek ekonomik çevrelerin katkısını göz önünde bulundurmuş, politikayı da hesaba katmıştı. Çünkü gizliden gizliye özellikle politikayı gereksiz kılmak istiyordu. Büyük eseri aracılığıyla politikayı önce adı ana vatan olan ortak paydaya getirmek, ardından da atadan kalma hükümdarı tek sonuç olarak koruyabilmek için vatana bölmek amacındaydı. Ancak ekselansları bir noktayı düşünmemişti. Ve bir yangındaki böcek yumurtaları gibi büyük bir fırsatın sıcaklığında yumurtasından çıkan, çok yaygın nitelikli dünyayı düzeltme gereksinimi tarafından gafil avlanmıştı. Ekselanslarının hesaba katmadığı buydu. Çok fazla vatanseverlik beklemişti. Ama buluşlara, kuramlara, dünya sistemlerine ve ondan düşünsel zindanlarından kurtarılmayı bekleyen insanlara hazır değildi. Bu insanlar sarayını kuşatıyorlar, paralel eylemi sonunda hakikatin egemenliğini mümkün kılacak bir olanak olarak övüyorlardı. Ve Kont Leinsdorf onlarla nasıl başa çıkacağını bilemiyordu. Toplumsal yerinin bilincinde biri kimliğiyle bütün bu insanlarla aynı masaya oturamazdı. Ama ahlakı bütün bir insan olarak onlardan tamamen kaçmakta istemiyordu. Ve eğitimi politik ve felsefi nitelik taşıdığı ve asla doğa bilimleri ve teknik yönünde olmadığı için bu önerilerin işe yarar bir yanı bulunup bulunmadığı konusunda hiçbir fikir sahibi değildi. Böyle bir durumda ekselansları kendisine işine yarayabilecek adam diye tavsiye edilmiş olan Ulrich'in özlemini gittikçe daha çok çekiyordu. Çünkü sekreteri ya da aslında alışılagelmiş her sekreter doğal olarak bu türden işlerin altından kalkabilecek konumda değildi. Hatta Kont Leinsdorf bir defasında sekreterine çok öfkelendiğinde Tanrı'ya Ulrich'in artık gelmesi için ertesi günü bu yaptığından utanmış olsa da dua bile etmişti. Ve bu dua yerine gelmeyince de ekselansları arama işini sistematik bir biçimde kendisi ele almıştı. Adres rehberine baktırmıştı ama Ulrich henüz rehberde yoktu. Daha sonra Kont Leinsdorf genellikle ne yapılacağını bilen dostu Diotima'ya gitmişti ve bu hayran olacak kadının gerçekten de Ulrich ile görüşmüş olduğu anlaşılmıştı. Ancak Diotima Ulrich'ten adresini almayı unutmuştu ya da unutmuş gibi yapıyordu. Çünkü bu fırsattan ekselanslarına büyük eylemin sekreterlik makamı için yeni ve çok daha iyi bir öneri sunmak için yararlanmak niyetindeydi. Fakat Kont Leinsdorf çok heyecanlıydı ve Ulrich'e kendini alıştırmış olduğunu, reformcu bile olsa bir Prusyalı'nın işine yaramayacağını ve artık daha fazla sorun istemediğini çok kesin bir dille söylemişti. Dostu bunun karşısında alınganlık gösterince de düş kırıklığına uğramış ve bu sayede kendisi bir çıkış yolu bulmuştu. Diotima'ya hemen arkadaşı olan ve nihayet her vatandaşın adresini bulması gereken emniyet müdürüne gideceğini bildirmişti. 38. Clarisse ve cinleri. Ulrich'in mektubu geldiğinde Voltaire ve Clarisse yine öylesine şiddetle piyano çalıyorlardı ki seri mobilya üreten fabrikadan çıkma ince bacaklı eşya yerlerinde dans ediyor, duvarlardaki Dante Gabriel Rossetti gravürleri de titriyordu. Binayı ve daireyi açık bulup kimse tarafından durdurulmadan içeri giren yaşlı uşak oturma odasına kadar girdiğinde yüzüne şimşekler ve gök gürlemeleri çarptı. Ve içine düştüğü kutsal gürültü adamı saygıyla duvara yapıştırdı. Sonunda zonklamayı sürdüren müzikal heyecan fırtınasını iki güçlü vuruşla etkisiz kılıp uşağı kurtaran Clarisse oldu. Clarisse mektubu okurken kesintiye uğramış akış henüz Voltaire'in ellerinin altında kıvranmaktaydı. Bir ezgi leylek gibi titreyerek koştu, ardından kanatlarını açtı. Clarisse Ulrich'in yazısını sökmeye çalışırken bir yandan da kuşkuyla bunu izliyordu. Voltaire arkadaşlarının geleceğini bildirdiğinde Voltaire "Yazık!" dedi. Clarisse yine onun yanına döner piyano taburesine oturdu ve Voltaire'in nedense zalimce olduğunu düşündüğü bir gülümseme, şehvetli bir görünüme kavuşan dudaklarını araladı. Bu, piyano çalanların kanlarını aynı ritimde yeniden harekete geçirebilmek üzere dondurdukları ve oturmalarına yarayan yüzeyleriyle ahşap desteğinin uzun boynu üstünde hep yalpa vurmak isteyen taburelerini sabit tutmaya çalışırlarken gözlerinin eksenlerinin de 4 adet uzun çubuk gibi kafalarından ileriye doğru uzandığı andı. Hemen ertesi an Clarisse ve Voltaire yan yana hızla ileriye atılan iki lomuk. Lokomotif gibi yeniden gemi azıya almışlardı. Çaldıkları parça parıltılar saçan raylar gibi gözlerine doğru uçuyor, gümbürtüler çıkaran makinenin içinde yitip gidiyor ve tınılar çıkararak duyulabilen, şaşırtıcı bir biçimde varlığını koruyan bir manzara gibi arkalarında kalıyordu. Bu çılgın yolculuk sırasında bu iki insanın duyguları tek bir bütünde birleşiyordu. İşitme duyuları, kanları, kasları iradesizce aynı yaşantıya kapılıp sürükleniyordu. Parıldayan, eğilip bükülen ses duvarları bedenlerini aynı hatta girmeye zorluyor, birlikte saptırıyor, göğüslerini aynı solukla genişletip daraltıyordu. Tam bir saniyenin kesiti kadar bir süre içinde neşe, hüzün, öfke ve korku, sevgi ve nefret, tutku ve bıkkınlık Voltaire ile Clarisse'nin benliklerinden geçip gitmekteydi. Bu, aynı dehşetin pençesine düşmüş, daha biraz önce birbirlerinden farklı yüzlerce insanın kürek çekmeyi andıran aynı kaçış hareketlerini yapmalarına, aynı anlamsız çığlıkları atmalarına, ağızlarını ve gözlerini aynı şekilde açmalarına, amaçsız bir güç tarafından hep birlikte ileriye ve geriye fırlatılmalarına, bağırmalarına, çırpınmalarına ve titremelerine benzer bir bütünleşmeydi. Ama bu bütün, yaşamın böyle şeylerin kolay olmasına meydan vermeyen, buna karşılık kişisel olan ne varsa hepsini bir direnmeyle karşılaşmaksızın ezen o bulanık ve olağanüstü gücüne sahip değildi. Clarisse ile Voltaire'in uçarcasına yaşadıkları öfke, aşk, mutluluk, neşe ve hüzün, eksiksiz duygular olmayıp bu duyguların çılgınlık sınırına kadar tahrik edilmiş bedensel muhafazalarından başka bir şey değildi. İkisi de taburelerin üstünde kas katı ve gerçeklikten kopmuş olarak oturmaktaydılar. Hiçbir şeye ve hiçbir bakımdan öfkeli, aşık ve üzgün değildiler. Ya da her biri bir başka şey ve bir başka bakımdan olmak üzere bu duyguları yaşamaktaydılar. Farklı şeyler düşünüyorlardı ve her biri kendi derdindeydi. Müziğin buyrukları onları en yüksek tutkuda birleştiriyordu ve aynı zamanda da hipnozun zoraki uykusundaki gibi bir yokluğa sürüklüyordu. Bu ayrımda geçen yabancı kelimelerin yazılışı Bismarck. B-I-S-M-A-R-C-K Earl Ö-H-L Copernicus K-O-P-E-R-N-I-K-U-S Dante Gabriel Rossetti D-A-N-T-E G-A-B-R-I-E-L R-O-S-S-E-T-T-I